Ayrım 6.
Uyan artık uykundan uyan. Uyan ey esirler dünyası. Şuurumuz kızıl bir volkan. Kavgamız ölüm kavgası. Bu kavga son kavgamız. Vur, atıl, sıçra, yık. Enternasyonelle kurtulur insanlık. Pravda gazetesi Türk-Sovyet İtilaf Namesi'ne dair haberi epeyce hızlı yayınlayacaktır. Birinci sayfada ve resimli olarak. SSCB Dışişleri Halk Komiseri Tavariş Çiçeri'nle Türk Murahhas Heyeti Reisi Yusuf Kemal Bey'in fotoğrafları. SSCB Bolşevik Partisi Merkez İcra Komitesi'nden Tavariş Celal Korkmazov'un resmiyle yan yana konmuştu. TBMM hükümeti Moskova Sefiri Kebiri Ali Fuat Paşa'nın resmi verilerek o da tanıtılmış oluyor. Ayrıca imza törenine ait birkaç klişe vesaire. Sayfanın uygun bir yerinde iri harflerle dikkati çeken bir manşet. Emperyalizme müşterek darbe. Sovyet-Türk İtilaf Namesi imzalandı. Gazetenin tarihi 17 Mart 1921. İtilaf name bir gün önce 16 Mart 1921'de resmiyet kazanıyor. Ne tesadüf, geçen yıl aynı tarihte İngiliz işgal donanmasının silahendazları, Osmanlı'nın payitahtı Der Saadet'i resmen işgal etmiş, meclisi mebusanı basarak mebusları Bekir Ağa bölüğüne götürmüşlerdi. Enver Paşa Berlin'den Moskova'ya 8-10 arkadaşı ile beraber döner. Bunlar Moskova'da toplanacak İslam İhtilal Cemiyetleri Kongresi'nin çoğu Kuzey Afrikalı üyeleridir. Ruslar bu konuda Enver Paşa'ya geniş para yardımları yaparlar. Hatta bir zaman gelecek Avrupa'da ihtilalciler onun Moskova'dan göndereceği paralar veya paraya tahvil edilmek üzere yollayacağı mücevherlerle geçineceklerdir. Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, Cilt 3, sayfa 550-51. 1337, 1921 Mart ayında gönderilen para yükünü ve listesidir. Berlin merkezine bu ay için fazla tahsisat, 10 bin mark. Talat Paşa'ya 11 bin mark. Sultan Efendi'ye, Enver Paşa'nın eşi, 15 bin mark. Cemal Azmi Bey'e 6 bin mark. Rüsuhi Bey'e, eski hariciye nazırı, 6 bin mark. Bahattin Bey'e, Bahattin Şakir, 6 bin mark. İlyas Bey'e 6 bin mark. Şekip Arslan Bey'e 2500 mark. İstanbul'a 14 bin mark. Gazeteye 15 bin mark. Cemal Paşa'ya 6 bin mark, Bedri Bey'e 6 bin mark. Toplam 109 bin 500 mark, Ziya Bey'e 6 bin mark. Mart ayı için 115 bin bakiye mark alınmıştır, Kamil. Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, Cilt 3, sayfa 551. Ali Bey Harekatı. İtilafnamenin imzasından birkaç gün sonra Sefiri Kebir Ali Fuat Paşa aklından geçirdiğini yaptı. Cihan İslam İhtilali'nin rehberi Enver Paşa'yı sefarethaneye yemeğe davet etti. Paşa'nın nezdinde yaptıkları ilk sohbet arzuladığından kısa ve resmi geçmiş, ucu ta Mektebi Harbiye-i Şahane'ye uzanan eski aşinalık sanki kaybolmuştu. Oysa Enver'le okul sıralarından tanışıyorlar. Tanıştıran da kim? Sınıf arkadaşı Halil. Enver Paşa'nın yaşça ondan küçük amcası. İkisi Paşa'dan iki sınıf aşağıda okuyorlardı. Ayrıca Der Saadet'i terk ettikten sonra ecnebide yaşadıklarını onun ağzından dinlemek az şey mi olur? Enver Paşa da onların Sırrı Paşa'yla el ele Anadolu'da neler yaptıklarını merak ediyor. Saklamıyor da bunu, açıkça söyledi. O sabah Moskova'yı cam gibi saydam bir aydınlık kaplamıştı. Uzak ve soğuk bir güneş epeyce yükselmiş, yukarıda parlıyor. Buz tutmuş karda güp güp nal sesleri. Birbiri ardınca geçen kızakların dağınık çıngırakları. Kremlin tarafından yine kalabalığın uğultusu işitiliyor. Komsomol rahat durmuyor ki, hemen her sabah şehrin dört tarafından kopup gelen gençler Kızıl Meydan'da toplanıp orak çekişli bayrakları, mızıkaları, birkaç dilden yazılmış sloganlarıyla Petrograd'daki ayaklanmayı telin ediyorlar. Enver Paşa ikametine tahsis edilmiş Sopiskaya Naberezhanaya misafirhanesindeki dairesinden kapıya indiği zaman uğultu ihtilalin ünlü marşlarından birisine dönüşmüştü. Da zdravustvuyet Lenin, Vojt revolutsi, da zdravustvuyet Troçki, Vojt krasnoy armiyi. Kara kalpaklı iri yarı şoförü onu rahat ve pembe tebessümü, kurbağa yeşili iri gözleriyle karşıladı. Zdravstvuyti tavariş general. Fakat Enver Paşa'yı yol boyunca tedirgin eden nedir? Sefarethanede karşılayacak olanı Mektebi Harbiye-i Şahane'de ondan iki sınıf küçük Ali Fuat Efendi olması mı? Yoksa yerli yersiz zihninde dolaşan yine olmaz olası o fikri sabitler mi? Niye durup durup daha geçen gün Zevce-i Muhteremesine yazdığı mektuptan derhal kap unutacağını sandığı bazı cümleleri hatırlıyor? Mukaddes Naciyeciğim, yemeği Ukrayna Reisi Cumhuru Rakowski ile yedim. Bence herhalde Avrupa'da komünist partilerinin muvaffakiyetleri için Rus-Sovyet hükümeti hariciyesinin zemin hazırlaması ve onların muvaffakiyetlerini hazırlaması lazım geleceği konuşuldu. Sonra onun resmini yaptım. Bu işe Riga tevkifhanesinde başladığımı ve bu surette de hapiste resim satıp para aldığımı söyleyince işte iyi bir başkumandan dedi. Ya da aklına geldikçe karısına bunları neden yazdığını düşünüp tedirgin olduğu gereksiz ayrıntılar. Sonra Afganistan sefaretine gittim. Cemal Paşa'ya Moskova ve Anadolu vaziyetleri hakkında bir telgraf çektim. Sonra Türk sefaretine gittim. Öteberi konuştuk. Bu defa Öteberi'den söz etmiyorlar. Ali Fuat Paşa geleli sefarethane hayli derlendi, toparlandı. Onu kapıdan bizzat karşılıyor. Mavi gözleri aydınlık, dudaklarında o hayır hah tebessüm, üniformasız, besbelli, sivil giyinmiş sabık bir başkumandan vekilini paşa üniformasıyla karşılamanın yakışıksızlığını düşünmüş. Kim bilir, belki de o eski günleri hatırlıyor. Hani Sina cephesinde. Enver Paşa'yı son defa 1916 Nisan'ında görmüştüm. Başkumandan vekili olarak Sina cephesini teftişe gelmişti. Bu sırada Miralay İsmet Bey'i 20. Kolordu kumandanlığına alarak yerine beni tayin etmişti. İsmet Bey'i de beraberinde götürmüş. Halep'te teşkil edilmekte olan 3. Kolordu'nun kumandanı yapmıştı. Demek ki birbirimizi görmeyeli 4 sene olmuş. Bu 4 sene içinde çok mühim hadiseler cereyan etti. Fakat o hala genç, zinde ve metindi. Enver Paşa yönetimi bırakıp gittikten sonra payitahtta neler yaşandığını, isterse teşkilatı mahsusadan Kaymakam Hüsamettin Bey vasıtasıyla, isterse Alman istihbaratından ders adette hiç de eksik olmayan ajanları vasıtasıyla öğrenmemiş olabilir mi? Buna ihtimal verilemez. Sanki hiçbir şey bilmiyor. Üzeri meneviş işlemeli, büyük çiğni sobanı pek de ıslamadığı misafir salonunda Rus semaverinden demli çayını yudumlarken Ali Fuat Paşa'nın anlattıklarını can kulağıyla dinledi. Ya, demek muhalifler derhal onların harp suçlusu ilanını derpiş ettiler. Hatta hususi bir divanı harp örfi de muhakemelerini. Matbuat adeta çileden çıkmıştı, öyle mi? Allah Allah, dönüp dolaşıp Sarıkamış faciasını mevzu bahis ediyorlar. Yok, 70 bin nefer soğuktan donmuş. 70 bin olur mu efendim, 90 bin. Onun ihmali ve kumanda tecrübesizliğinden Şark ordusunun kısmı azamı feda edilmiş de falan filan. Enver Paşa birden muhatabının bu teferruattan söz etmediğini fark etti. Çok fena oldu. Başına hep bu geliyor. Nerede ne zaman olursa olsun söz Sarıkamış faciasına intikal etti mi, muhayyilesi alıp başını gidiyor. Onu şuur altındaki o haile engiz günlere sürüklüyor. Bu defa da faciadan sonra hükümete yazdığı vasiyeti, o vasiyetten bazı satırları zihnen tekrarladığını saptayacaktı. 9. ve 10. Kolordu ve Süvari Fırkasını bekliyorum. Gelir de yetişirse düşmanı bozacağım. Fakat gelmeden düşman zayıflamış kıtaatımıza taarruz eder ve taarruzda muvaffak olursa o vakit ordu mahvolmuş demektir. Ya da o aklına geldikçe yüreğinin burkulduğu veda kelimeleri. Eğer Allah yardım ederse muvaffakiyet katidir. Eğer muvaffak olmazsam son neferimle beraber öleceğim. Bu halde vasiyetim, ben vazifemi yaptığımı sanıyorum ve öyle ölüyorum. Yaşasın dinim, vatanım, padişahım. Garip bir inat ve ısrarla tekrar tekrar kulaklarında kendi ağzından kendi sesiyle işittiği son sözler. Yaşasın dinim, vatanım, padişahım. Ali Fuat Paşa'nın uzattığı paketten gayri ihtiyari zıvanalı bir sigara aldığını, tuttuğu ateşe eğildiğini bir başkasıymış gibi adeta dışarıdan hayal meyal görüyor. Nelerden bahsediyor bu adam? Dikkatini teksif edince Ankara istihbaratının hiç de ihmal edilebilir seviyede olmadığını görecektir. Yalnız onu Berlin'de Karl Radek yoldaşla temasa geçirenin Parvus Efendi olduğunu bilmekle kalmıyorlar. Sonraki temasların Hans von Zeit yaptığı Moskova seyahatlerinin binbaşı Fischer ve yüzbaşı Kress yardımıyla gerçekleştiğinden de haberleri olmuş. Fevkalade cali bir dikkat, yoksa Ruslar iki taraflı mı oynamaktadır? Ali Fuat Paşa sigara dumanlarının arasına yarı var yarı yok. Çayını kamilen unutmuş, saygılı, galiba biraz da kuşkulu. Camlardan pirinç semavere vurmuş güneşin paşanın yüzündeki vahşi sarı yansımalarını seyrediyordu. Nihayet düşünceli bir sesle dedi ki, Kaiser'in istihbaratı Zafer-i Kati mevzuunda son ümidini Alemi İslam'ın, yani İngiltere'nin Asya ve Afrika'daki müstemlekelerinin Cihan Şumul isyanına bağlamış görünmektedir. Fikri acizaneme göre Şark milletlerinin Bakü'deki içtimağında efkâr-ı umumiye verilmek istenen asıl mesaj. Enver Paşa Bakü'yü hatırlamak istemiyor. Şark Milletleri İçtimağı'nın ondaki intibağı ciddi bir yalnızlık. Daha da kötüsü terk edilmişlik hissi. Bir türlü izah edemediği o garip zevce-i muhteremesine Naciye Sultan'a sığınma arzusu. Bu arzu Bermutat ona yazdığı mektuplardaki nuvazişkar hitapların hafızasında ısrarla belirip kaybolması şeklinde kendini gösteriyor. Naciyeciğim, efendim sultanım, sevgili karıcığım, nuru aynım efendim. Ali Fuat Paşa susmuştu. Eski başkumandanının bir türlü sıyrılamadığı dalgınlığını seyrediyor. Enver Paşa bunu fark etmedi bile, sigarasını kül tablasında unutmuş. Yüzünün yarısında semaverden yansıyan pirinç sarısı güneş parıltıları. Elinde tesbihi, Sefir Paşa bu dalgınlığı Bakü'de, belki daha sonra geçtiği Berlin'de, işlerin onun umduğu gibi yürümemiş olmasına atfediyor. Bakü kürultayı 3. Enternasyonal'in Anadolu harekatına yardım etmesi kararına yeni bir şey ilave etmiş sayılmazdı. Buna mukabil Şark milletlerinin mümessilleri huzurunda Anadolu işçi ve köylülerini müstakil teşkilat ile nizamlı olarak toplanmalarını tavsiye etmişti. Yani hariçte 3. Enternasyonal'e bağlı olarak kurulan ve 20-30 azadan mürekkep bulunan Mustafa Supi Yoldaş'ın reisliğindeki Komünist Partisi etrafında birleşmelerini istemişti. Mustafa Supi bu maksatla Anadolu'ya geçmişti. Bundan başka Enver Paşa da programının esası idariyi halka götürecek olan bir halk şurası fırkasının resmen Anadolu'da kurulması teşebbüsüne geçmişti. Bu fırkanın Bakü'de alelacele hazırlanmış olduğu programını Türkiye'de faaliyete geçecek arkadaşlarına göndermişti. İngiliz emperyalistlerinin hilesine kurban giderek 1,5 seneden beri inkısama uğrayan Türkiye, yine hakiki Türk milliyetperverlerinin himmet ve gayretiyle milli birliğini kurtarmıştı. Fakat ne yazık ki şimdi de Enver Paşa'nın Halk Şuralar Fırkası Teşkilatı ve doğrudan doğruya 3. Enternasyonel'e bağlı Türk Komünist Partisi'nin teşebbüsleriyle bu birlik tehlikeye maruz kalıyordu. Sefaret kavaslarından birisi öğle yemeğinin hazır olduğunu tepşir ve paşaları sofraya davet ettiği sırada Kızıl Meydan'daki gençliğin uğultusu galiba pencerelerin altından geçiyordu. Öfkeli bağırışlar, silah gibi patlayan slogan salvoları arasından Enternasyonel Marşı'nın yeniden yükseldiğini duydular. Uyan artık uykundan uyan, uyan esirler dünyası. Kahvelerini içtikten sonra Cihan İslam İhtilali'nin rehberi, Halife-i Ruh-i Zemin'in damadı Enver Paşa, Sefir-i Kebir'in ricası üzerine kendisine tahsis edilen odada istirahate çekilecekti. Ali Fuat Paşa oda kapısına kadar ona refakat ediyor. Bu arada hem sefaretin işleriyle meşgul olacağını söylüyor hem de diyor ki, ''Zat-ı âlinizin tevdi etmek lütfunda bulunduğunuz, şahsen son derece mühim ve kıymetli addettiğim Halk Şuraları Fırkası'nın program ve nizamnamesini tetkik edeceğim.'' Aydınlık mavi gözlerinin derinliklerinde ne manaya, istihza mı yoksa samimiyet mi geldiği belirsiz imalı pırıltılarla ayrıca diyecektir ki, alınacak kıyamet gibi ders ihtiva ediyor, hiç şüphem yok. Biraz istirahat buyurunuz paşam, bilahare Stalin yoldaşla yaptığımız sohbeti tezekkür ederiz. Köşede yastığı bol saltanatlı bir divan, iki yanında oymalı ceviz sehpalar, ayaklı abajurlar. O nedir? Uzakta bir yerden bir zil sesi, kapının zili mi yoksa telefon mu çalıyor? Acaba biraz uzansa mı? Odada dört duvar arasında hüküm süren sükunet maalesef zihninde yok. Sefir Paşa ile baş başa konuştukları bir takım çağrışımların irkiltici havai fişekler gibi fışkırmasına neden oluyor. Arkasından her çağrışım önce bir, sonra yüzlerce istifhama dönüşüyor. Sualler, sualler, sualler. Sefir Paşa'nın resmettiği tablo bizim daha evvel istihbar ettiğimiz vaziyette hiç uymadı. Ona bakarsan Sarı Paşa vaziyete hakim, Çerkesleri tasfiye etmiş, Bolşevikleri murakabesi altına almış. Bu şerait altında Halk Şuraları Fırkası'nın Anadolu'daki inkişaf imkanı nedir? Teşebbüs hangi zeminde, ne miktar muvaffak olabilir? Baktı uyuyamayacak, önce doğruldu sonra kalktı. Birisine tesbihi dolaşık iki eli arkasında kavuşmuş, bir aşağı bir yukarı odada gidip geliyor. Fakat ne çağrışımlardan kurtulabilmesi mümkün, ne de onların ürettiği binlerce istifhamdan. Bir ara pencerenin önünde durdu, buğulu camlardan baktı. Baktıklarını görmüyordu ki, oysa dışarıda sabahkinden epeyce farklı duman duman bir Moskova. Havadaki o pırıltılı cam saydamlığı gitmiş, saçaklardan paçavra gibi sarkan ağır ve kirli bir pus. Kızıl Ordu'nun partal kamyonetleri pusların içinden puslarla kopup bulvarda birbirini izliyor. Burnunda aslında mevcut olmayan bir yanık benzin kokusu. Kemal'in İngilizlerle temas ve mutabakatı mümkün olabilir mi? Neden olmasın efendim? Bakü'den Berlin'e avretimde beni evimde karşılayan intelijans servis değil miydi? Az sonra kafasını karıştıran muadele büsbütün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Peki Ali Fuat'ın tahmini hakikat çıkarsa? Diyelim ki Komintern ile hükümet tam anlaşamıyor. Bu takdirde Moskova İngiliz-Rus müzakeratında ya Bolşevikliği Rusya'ya inhisar ettireceğini kabul ederse? Bu takdirde bizim Cihan Şübül İslam ihtilalinin muvaffakiyet ihtimali sıfıra müncer olmaz mı? Kendi kendine acı acı gülümsedi. İstediği kadar Kuşçubaşı Eşref, Özbeklerin ve Türkmenlerin bizi hükümdarları addettiklerini söylesin dursun. Öğle istirahatından zihnen yorgun çıkacaktı. İşin tuhafı aklına vırt zırt Kemal'in onun mektubuna verdiği cevapta üzerine hassasiyetle bastığı husus geliyor. Ne zamandı o? Yaz öncesi miydi? Neydi? Sarı Paşa ne demişti? Üzerinde durulması gereken bir noktada Türkistan, Afganistan, Acemistan gibi İslam memleketlerinde henüz rüşeym halinde bulunan mesai ve icraatın ve bu hususta ittihaz edilecek emellerin ve maksatların Rusları şüpheye ve endişeye sevk etmemesi için panislamizmin meydana vurulmasından çekinmek hususudur. Dudaklarında belli belirsiz yine o acı tebessüm kendi kendine söylenecektir. Bu kadarla kalsa iyi. Ayrıyeten İslamiyet bahsi düveli muazzamanın hassas noktasıymış. Yani alakadar olduğunu zinhar aşikar etmeyeceksin. Şuna bak, ne destek var ne iştirak ümidi veriyor. Küstahlığın bu kadarı kifayet etmezmiş gibi bir de tumtıraklı imza. TBMM reisi Mustafa Kemal. Ne, Sarı Paşa'dır o, bilmez miyiz? Sefarethaneden geç ayrıldı, ya gece yarısı ya da olmak üzere. İçinde yine o terk edilmişlik duygusu, gizli gizli gelişen Naciye Sultan'a, zevce-i muhteremesine sığınmak arzusu. Zihnen adeta ona Kemal'in Moskova'daki sefarethanesinde eski fırka kumandanlarına Ali Fuat Paşa ile geçirdiği tatsız ve zevksiz saatleri anlatıyor. Nuru aynım, bu adamlar ki adımı duydukları zaman bile adeta hazır ola geçerlerdi. Yine de centilmenliği elden bırakmayacaktır. Kapıda hazır otomobili farlarını yakmış, hüzmesiyle karanlığı daha da koyulaştıran pusu adeta uyuyor. Karşı kaldırımda aralarında atıştıkları seslerinden anlaşılan sarhoşlar. Onlar iki eski silah arkadaşı eşikle el sıkışırken Sefir-i Kebir'e diyecektir ki, ''Sık sık görüşelim, ne zaman isterseniz gelirim dertleşiriz. Sakın sözlerinizden kırıldığımı zannetmeyiniz, bilakis memnun oldum, vazifenizi yaptınız, açık konuşunuz. Sizden bunu beklerdim, bize de gelin.'' Halbuki içinden o seferberlikte Sina cephesindedir. Galiba 1916 ilkbaharı. 20. Kolordu kumandanlığına tayin ettiği Miralay Ali Fuat'ı refakatinde götürüyor. Erkanı Harbi von Zeck'le meziyetlerini ve kusurlarını konuşuyorlar. Ne günlerdi onlar. Herkes de zaferden emin. Parmaklığın ucu adeta güneşe dokunmaktadır. Gözleri kurbağa yeşili, tebessümü rahat ve pembe. Şoför arabanın kapısında onu aynı saygıyla karşıladı. Topuklarını birbirine vuruyor. Tavariş general. Hava ne kadar da kötülemiş. Kalın ve kirli pus şehrin zaten soluk ışıklarını basbaya silip süpürüyor. Uzaktan seyrek ve mahzun kızak çıngırakları. Caddenin karşı kaldırımındaki kavgacılardan bulut gibi sarhoş biri. Hayal meyal göründü. Bir elinde vodka şişesi. Yumruğunu sıkarak ötekini havaya kaldırmış. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ah Vladimir İliç ah! Ya da Sovyetski Nyuza! Yol boyunca Enver Paşa ne misafir salonundaki çayda Ali Fuat Paşa'nın dermeyan ettiği fikirleri düşündü, ne de Türkistan macerası hakkında yemek esnasında belirttiği şüphe ve endişeleri. Bir anda oradan kopmuştu yine. Artık Moskova'da değildi, misafir olarak kaldığı o saray yavrusuna doğru, Kızıl Meydan istikametine yol almıyordu da, Naciye Sultan'la ikisi baş başa vermiş, der saadette kuru çeşmedeki konakta, yatak odasına pencerelerden sel gibi boşalan, boğazın o akla ziyan, Eylül mehtabında yıkanıyorlardı. Sofiska Nabernajnaya da Ariciye Komiserliği'nin ona tahsis ettiği sabık başvekillerden Prens Gorçakov'un saray yavrusu önünde arabasından indi. Kapıya doğru pusun içinde kaybolurken tesbihini parmakları arasında çevirerek farkına... Türkiye Komünist Fırkası Harici Büro azalarından Ahmet Cevat Yoldaş, 3. Enternasyonel'in Doğu Şubesi Müdürü ve Doğu Halkları Propaganda ve Hareket Sovyeti Risaset azası Yoldaş Pavlovich'e gönderdiği mektupta şunları yazıyordu. Bakü, 2 Nisan 1921. Aziz yoldaşımız Pavlovich'e. Aziz yoldaş Pavlovic, yoldaş Mustafa Subi 4 Merkez Komitesi azası, diğer 12 komünist yoldaşın kurban edilmesiyle ilgili olarak sizinle konuşmalıyım. Onlar 28 Kanunu Sani'de Trabzon yakınlarında vahşice öldürülerek denize atılmışlardır. Kaybolan yoldaşlarımızın talihi hakkında 2 ay müddetince hiçbir bilgi alamadık. Ama sonra anlaşıldı ki Trabzon burjuvazisinin satılmış cellatlarının darbeleriyle öldürülmüşlerdir. Onlar motorlu bir kayığa bindirilmiş ve acele iskeleden gönderilmişlerdir. Bu kayığın arkasından silahlı adamların bindirildiği başka bir kayık yola çıkarılmıştır. Yoldaşlarımız bağlanarak kasaturalarla delik deşik edilerek öldürüldükten sonra denize atılmışlardır. Ertesi gün her iki kayık da Trabzon limanında durmaktaydı ve kayıkçılar Türk Bolşeviklerini denizin dibine gönderdiklerini merak eden herkese anlatmışlardı. Trabzon'daki RSFSR temsilcisi yoldaşlarımızla görüşme talebinde bulunduğu zaman Trabzon valisi tarafından galeyana gelmiş halkın hücumuna uğrayabileceğiyle korkutularak evinden çıkmaması emrolunmuştur. Aslında Rus temsilci bu tehlikeyi acele olarak radyo ile Moskova'ya ve Ankara'ya bildirmeli ve yoldaşlarımızı cellatların elinde bırakmamak için gereken tedbirleri almalıydı. Yazık ki bu zamanda RSFSR'nin Trabzon temsilciliğinde enerjisi kafi eşhas bulunmuyordu. Biz en iyi ve en cesur 16 veya 17 yoldaşımızı kaybettik. Siz bizimle olan tesanüdünüzü onları öldüren cellatların tecziyesini talep ederek ispat etmelisiniz. Trabzon'da oraya giden bütün Türk komünistlerinin katledilmesi mukarrerdir. Anadolu burjuvazisi vahşi cinayetlerinin cezasız kalacağını bildikçe komünistlere karşı canavarca takibi devam ettirecektir. Aziz yoldaş, sizin bu meseleyi ele alacağınızı ve cellatlara kurban olan en iyi yoldaşlarımızın hatırasını müdafaa etmeyi deruhte edeceğinizi ümit ediyorum. Hürmetlerim ve komünist selamlarımla. A. Cevat. Yavuz Aslan'ın Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmış olan Türkiye Komünist Fırkası'nın kuruluşu ve Mustafa Supi başlıklı eserinde olayın arkasıyla ilgili olarak şu satırlar mevcuttur. Ahmet Cevat'ın bu mektubu üzerine Pavlovich'in girişimde bulunduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Üyesi olduğu Doğu Halkları Propaganda ve Hareket Sovyeti'nin de bu konuyla ilgili açıklama yapmayarak hiç yaşanmamış gibi tavır takılması ilginçtir. Daha ilginç olanı ise bu Sovyet'in merkezi Bakü olmasına ve Türkiye Komünist Fırkası da Bakü'de kurulmuş ve halen burada bir harici bürosunun bulunmasına rağmen Azerbaycan basınında Mustafa Supi ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili tek bir yazı ya da habere rastlanmamasıdır. Mustafa Supi ve arkadaşlarının öldürülmesi ve Türkiye'deki komünistlere karşı TBMM hükümetinin 1921 başlarında başlattığı sindirme hareketi karşısında Sovyet Rusya hükümetinin dikkate değer bir tepki göstermemiş olması ve bu durumun 16 Mart 1921'de Moskova'da imzalanan dostluk anlaşmasına bir pürüz çıkarmaması, Sovyet Rusya'nın da bu dönemde Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Sayfa 337-338.